Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Mayıs Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazabilirsiniz ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Birçok başlık aslında dünden kabine toplantısından geliyor sevgili dinleyiciler. Suriye'ye yeni harekat mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda yoklama kaçağına bedelli imkanı haberi de geldi. Ve bir vatandaşın 2023 yılında uzaya gönderileceği bilgisi de paylaşıldı aynı zamanda. Tabii İsveç ve Finlandiya'ya mesajlar var, NATO ile ilgili mesajlar var. Bunlara biraz sonra program içerisinde yer vereceğiz. CHP'den Faik Öztrak'tan bir açıklama var. 13. Cumhurbaşkanı 6 lider tarafından belirlenecektir diyor Faik Öztrak. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu 248 başkanla Van'a gidiyor. CHP 27-28-29 Mayıs'ta Van'da kamp kuracak sevgili dinleyiciler. Sosyal medya teklifi meclise geliyor. Bugünden itibaren görüşülecek. Muhtemelen meclisten geçecek gibi görünüyor. Bu sosyal medya teklifinde neler var? Bunlara da ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Otomobile kur farkı zammı gelmeye başladı ki Mayıs ayı sonunda gelir deniyordu zaten. Aynı zamanda konut fiyatları rekora doymuyor, konut fiyat artışı rekora doymuyor. Gelen veriler var, bunları paylaşacağız. Acaba ne gibi önlemler alınabilir, bunlara da yer vereceğiz program içerisinde. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi. Beklenti 17 lira 57 kuruşa çıktı, 17.57'ye yükseldi. Aynı zamanda enflasyon beklentisi de açıklandı. Biraz sonra bunların hepsine program içerisinde mümkün olduğunca yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir formül düşünülüyor ki bu formül ne, işe yarar mı? Birazdan Kripto Odası'nda buna da yer vereceğiz program içerisinde. Aynı zamanda Covid-19'la ilgili bir açıklama geldi Suudi Arabistan'dan. 16 ülkeye yasak getirdi Suudi Arabistan. Covid-19'la ilgili yasak getirilen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Maymun çiçeği virüsü 16 ülkeye sıçradı. Gelen haberler var. Belirtilere dair bilgiler var. Bunlara da biraz sonra programda yer vereceğiz. İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu vardı, düzenlendi. 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yine bu sabah saatlerinden gelen haberlerden bir tanesi buydu sevgili dinleyiciler. Meral Akşener az kaldı dedi ve İyi Parti iktidara geldiğinde neler yapılacağını madde madde tek tek açıkladı. Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı. Bu ankette durum ne? Yine Kripto Odası'nda aktaracağımız bir diğer başlık olacak. Bu başlık: Göç İdaresi yılbaşından bu yana 28.581 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde öğrenci akbili oylaması yapıldı ve Cumhur İttifakı'nın teklifi kabul edildi. Yani aylık öğrenci ulaşım abonman ücretlerine yapılan zam tekrar geri alınmış oldu sevgili dinleyiciler. İBB tarafından sübvanse edilecek. A milli futbol takımda aday kadro açıklandı. 5 isim ilk kez çağrıldı. Onlar kimler ve ne gibi tepkiler var bu aday kadroya, birazdan Kripto Odası'nda. Gündemdeki başlıklar kısaca böyle, sadece bu kadar değil, daha çok başlık var. Dövize baktığımızda dolar 15 lira 98 kuruş şu anda. Euro 17 lirayı geçti. 17 lira 6 kuruştan, hatta şu an 17 lira 7 kuruş oldu. Biz bunu söylerken işlem görüyor. Gram altın 952 lira. Çeyrek altın 1530 lira. Muhtemelen serbest piyasada 1540-1550 civarındadır diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksi dünü 2380 puanla kapatmıştı. Yani çok küçük bir artış vardı. Bugüne de 2380 puandan başlayacak BIST 100 endeksi sevgili dinleyiciler. Ve Bitcoin'e baktığımızda 30 bin dolar seviyesinin altını görüyoruz. 29.350 dolar seviyesinde şu anda Bitcoin işlem görüyor. Evet, başlıklar kısaca böyleydi. Biz şimdi bunları mümkün olduğunca detaylandıracağız. Şimdi dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısından çıkan sonuçlara baktığımızda karşımıza ne gibi başlıklar geliyor? Biraz önce saydım ama biraz detaylandıralım. Bir tanesi Suriye'ye yönelik 5. harekat sinyalini verdi Cumhurbaşkanı. Şimdi gözler tabii tekrar o zaman bu bölgeye çevrildi. Özellikle terör örgütünün aktif olduğu bu Tel Rifat, Münbiç hedefler arasında gibi görünüyor şimdilik gelen bilgilere göre. Bu bir önemli mesajdı. Bir diğer mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tabii NATO mesajıydı. NATO ile ilgili Finlandiya'ya dair mesajlar, İsveç'e dair mesajlardı. İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Türkiye şu anda İsveç ve Finlandiya'ya veto vereceğini, onları veto edeceğini en başından beri söylüyor. Ama İsveç ve Finlandiya çeşitli garantiler verir ve hatta şimdi garanti veririz diyorlar da ve hatta bunu şimdiden sahada uygulamaya başlarsa işte o zaman belki Türkiye yumuşayabilir. Görünen o. Yani Türkiye'nin bazı beklentileri var. O beklentiler ne kadar gerçekleşecek? Bu herhalde önümüzdeki günler içerisinde anca belli olacak. Yoksa aksi takdirde bu ülkeler zaten NATO'ya giremeyecekler. O nedenle Türkiye'nin aslında bütün ülkelerin söylediği gibi ikna edilmesi gerekiyor. İşte o ikna nasıl olacak? İsveç'in, Finlandiya'nın atacağı adımlarla veya diğer bazı ülkelerin vereceği garantilerle olacak gibi görünüyor. Başka ne vardı? Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı getirildi. 550 bin civarında yoklama kaçağı olduğu söyleniyor. Bilgi böyle. Açık cezaevlerindeki hükümlerinin pandemi izinlerinin de 31 Temmuz 2023'e dek uzatıldığı bilgisi paylaşıldı yine Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi bu arada yoklama kaçaklarında bedel o kaçaklık durumuna göre anladığım kadarıyla o yıllara göre hesaplanacakmış. Öyle bir bedel ortaya çıkartılacakmış. Ne kadarı başvurur, ne kadar bir gelir elde edilir buradan onu tabii şu an için bilemiyoruz. Devam ediyoruz. Mitsotakis ile ilgili Yunanistan Başbakanı ile ilgili açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın ki geçtiğimiz hafta konuşmuştuk hatırlarsanız Mitsotakis Türkiye'yi çok sert bir şekilde eleştirdi. Hatta ve hatta Mitsotakis'in sözlerinin ardından Amerikan Kongresi ayağa kalkıp onu ayakta alkışladı demiştik. Şimdi Mitsotakis'e ilişkin mesajı şu: artık benim için Mitsotakis diye birisi yok, bundan sonrasını kendi düşünsün dedi. Böyle bir mesaj verdi. Peki bir de tabii en çok konuşulan konu değil mi? Uzaya gidecek olan Türk vatandaşı. Uzaya gidecek olan Türk vatandaşında ne gibi şartlar aranıyor? Şartlara baktığımızda en başta şunu anlıyoruz. 45 yaşından genç tüm vatandaşlar buna başvurabilir. Eğitim şartlarını sağlayan, tabii ki bir eğitimden geçecek, o şartlar sağlanacak. 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilecek. Şimdi dünden bu yana sosyal medya neyi konuşuyor? Uzaya kim gitsin, uzaya kimi gönderelim? Tabii bu sabah Nihat da bu konuyu işledi. Birçok mesaj geldi, binlerce mesaj geldi. Çok farklı çeşitli fikirler vardı. Uzaya gidiş var ama dönüş de var. Yani dinleyicilerimiz bunu bir kısmı sonradan fark etti. Uzaya şunu gönderelim, bunu gönderelim, şu gitsin ya diye mesajlar geldi. Ama unutmayın ki onun bir de dönüşü var, onu da unutmamak lazım. Peki neyse, bu konu muhtemelen biraz mizahi olarak da önümüzdeki günlerde gündemde olabilir ama yani Türkiye uzay istasyonuna işte böyle bir madem ki bir vatandaşını gönderecek, bu açıdan, bir açıdan bakıldığında değerli, evet doğru, ama işte bir yandan da bir mizahi açıdan bakıldığında, yani bizden uzağa, en uzağa, yani uzaya kimi gönderebilirsek gönderelim diye espriler de bir yandan yapılmıyor değil tabii ki. Var mı sizin aklınızda birileri? İşte Nihat'a sabah yazıldı, gönderildi. Oradan gelen başlık üzerinden sosyal medyadan bunları okuyabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Bu arada İsveç'ten gelen bir açıklama vardı. NATO ile ilgili müzakereler biraz uzun süre alacak diyordu İsveç. Onu da atlamayalım. Belli ki uzun süre alacak. Türkiye zaten şu anda çok sıcak bakmıyor. Görüşmeye dahi sıcak bakmıyor Türkiye. Belli ki gerçekten de uzun bir süreç olacak. Geçelim dış politika ile ilgili bir başka konuya. Dün de bundan bahsetmiştik. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'e gidecek. Şimdi önce Filistin'e. Yani bugün Filistin ziyareti var. Ardından da yarın İsrail'e geçecek Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi uzun bir aradan sonra, yani aradan herhalde bir 10-15 yıl geçmiştir. Dışişleri boyutunda bir ziyaretimiz olmamıştı İsrail'e. İsrail'e biliyorsunuz normalleşme politikası içerisindeyiz şu anda. Şu dönem için en azından böyle bir politika güdüyoruz. Oraya gidecek Mevlüt Çavuşoğlu. Ama tabii bunun öncesinde Filistin'e gitmesi de aslında bir mesaj. Yani önce Filistin, sonra İsrail. Ve bu turun aslında bir anlamda bir amacını da ortaya koyuyor, gözler önüne seriyor. Yani sadece İsrail'e mi gittik, niye İsrail'e gidiyoruz değil. Önce biz Filistin'e gideriz, ondan sonra ancak İsrail'le görüşürüz mesajı da buradan aslında çıkartılabilir. Peki, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz muhalefetten gelen haberlere bakalım. CHP'den Faik Öztürk'ün açıklaması vardı. Diyor ki 13. Cumhurbaşkanı genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak olarak belirlenecektir diyor. Ve 13. Cumhurbaşkanı'nın o kişi olacağını, yani adayları kim olursa olsun o kişi olacağını söylüyor uzun süredir. Altılı masada bulunan liderler de, siyasi partiler de, onların sözcüleri de. Şimdi bilemiyoruz tabii netice itibariyle o altılı masadan kimin adaylığı çıkacak? Ortak bir adaya karar verilecek mi? Yoksa siyasi partiler kendi içlerinde kendi adaylarıyla mı girecekler? Yani her bir parti kendi adayıyla mı girecek, yoksa bir ortak aday mı belirleyecek? Bir süredir bu konuşuluyor bu gündemde. Ali Babacan'dan bir açıklama vardı. Altılı masada uzlaşma olmaması halinde kendisinin milletvekili adayı değil cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Yani diyor ki baktık altılı masada bir uzlaşma olmadı. Bir kişi üzerine, bir isim üzerine uzlaşamadık. Her siyasi parti kendi adayını belirleyecek. O zaman ben de Deva Partisi'nin adayı olurum şeklinde vermiş olduğu bir mesaj oldu. Ama altılı masadan ortak bir aday çıkar mı? Yani altısının birden uzlaşma sağladığı bir aday olur mu? Onu göreceğiz. Yani böyle bir şey çıkar mı? Aslında beklenti altılı masadan bir ortak aday çıkması, öyle değil mi? Yani herkesin beklentisi veya işte muhalefetin beklentisi, en azından muhalefet adına söyleyelim, herkesin beklentisi o. Oradan ortak bir aday çıkacak ve hatta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de yine bir kez daha gündeme getirmişti Meral Akşener. Kendisi de başbakan olmak istiyordu. Yani altılı masadan bir ortak aday ve yine ortak bir uzlaşıyla başbakanlığa da parlamenter sistemde Meral Akşener'in gelmesi. Şimdi bu süreç nasıl bir süreç olacak? Parlamenter sisteme geçiş süreci öyle kolay bir süreç olmayacak tabii. Yani aslına bakarsanız kısa bir süreç de olmaz. Eğer yeniden bir dönüş olacaksa. Çünkü neden? Bugüne kadar birçok kanun hükmünde kararname geçti. Bunların hızlı bir şekilde bir kısmının belki de altılı masa tarafından veya muhalefet tarafından geri alınabilmesi için şu anki yetkilerden faydalanılması gerekecek. Yani bir süreç gerekecek. O süreç içerisinde yavaş yavaş parlamenter sisteme bir dönüş olacak. Yani bu belki 2 sene, belki 3 sene, belki bir dönem olacak. Bu bir dönemden sonra da belki geçilebilecek. Çünkü hızlı adım atabilmek adına böyle planlar şu anda yapılıyor parlamenter sisteme geçişle ilgili. Eğer muhalefet partisi seçimi veya muhalefet partileri seçimi kazanırsa. Bu arada HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan da bir açıklama geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görüldüğünü söylüyor muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının. Ama diyor ki bizim HDP olarak adaylık tartışmamız yok diyor. Böyle bir açıklama yapıyor Meral Danış Beştaş. Şimdi seçimler için bir takım yargıda alınan kararların hızlandırıldığını da ifade ediyor aynı zamanda. HDP daha önce de bunu dile getiriyordu. hatırlayacak olursanız. Peki devam edelim sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla. Anayasa Mahkemesi HDP'li Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel'in başvurusunu kabul edilemez buldu. 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuruyu esasa girmeden kabul edilemez buldu. Yani başvuruyu kabul etmedi Anayasa Mahkemesi Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel'le ilgili. Biraz önce verdiğimiz başlıklardan bir tanesi, sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız sosyal medya yasa teklifi meclise bugün sunuluyor. Şimdi meclise bugün sunulduktan sonra ne olacak onu söyleyelim. Bir defa dezenformasyondan bahsediliyor ya, yani yalan haber, yanlış bilgi, özellikle belki bu bilginin yanlış verilmesi, bunlardan bahsediliyor ya. Bununla beraber özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik maddeler, bunların hayata geçirilmesi planlanıyormuş. İşte yalan haber var, yalan ve yanıltıcı haberler var. Bunları yapanlara ve yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek. Yani diyelim ki siz sosyal medyada bir haber gördünüz veya siz bir haber yaptınız. Yani siz derken bir haberci olabilir veya siz bir yerde bir olaya şahit oldunuz, buna dair bir şey yazdınız veya yazılan bir şeyi alıntıladınız, aldınız o haberi, retweet ettiniz, repost ettiniz, neyse yani çoğalttınız öyle söyleyelim. İşte o zaman eğer bu haber yanıltıcı bir haber olarak, yalan bir haber olarak görülüyorsa buna cezai yaptırım gelecek sosyal medyada. Ne demişti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ? Tweet attı diye ceza alan, soruşturulan bir Allah'ın kulu yok. Tweet'in içeriğinden dolayı ceza alıyorlar dedi. Şimdi dolayısıyla iş bu noktaya geldi. Daha da sıkılaştırılacak bundan sonra. Yani sadece attığı tweet'in içeriği değil, bir tweet atılmış diyelim, bunu paylaştınız. Bir haber var diyelim, bunu paylaştınız ve denildi ki bu haber doğru değil, yalan, yanıltıcı haber yaptın sen. Sen de bunu alıp paylaşmışsın. İşte buradan ceza gelebilecek bundan sonra, bilginiz olsun. Ha şöyle, bu teklif meclise geliyor, meclisten geçmez. Geçmezse geçmez ayrı, ama bu teklif zaten AK Parti ve MHP'nin birlikte çalışmasıyla hazırlandı ve geliyor. O nedenle en fazla bir iki rötuş olur üzerinde, onun dışında geçecektir öyle tahmin ediyorum. Bu arada sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin de gerçek kişi olması sağlanacak. Yani bir muhatap olacak gerçek kişi olarak, tüzel kişilik dışında bir gerçek kişi olması istenecek. İnternet medyasının da yine benzer şekilde yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyormuş. Yani internet medyası da aynı zamanda kontrol altına alınmış olacak bu sosyal medya yasasıyla birlikte. Karşımıza birçok şey çıkartacak bu yasa. Bakın görün, yani uygulamada nasıl olur bilmiyorum ama uygulamada da birçok engel çıkartacaktır özgürlükler adına insanların karşısına. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bir defa Covid-19 verilerine bakacak olursak, dün de yine düşük geldi. Yani binin altında geldi vaka sayısı. Son olarak şimdi o vaka sayısını bulmaya çalışıyorum ben bir yandan. 922. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak duyuruldu. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dedi ya, 3 gün üst üste binin altında gelirse vaka sayısı, artık toplu ulaşımda da maske tedbirini kaldıracağız diyordu. İkinci gün oldu. Muhtemelen bugün de öyle gelir, öyle tahmin ediyoruz artık binin altında. Öyle gelirse o zaman demektir ki artık toplu taşımada da bundan sonra maske tedbiri kalkacak. Ha evet, dinleyicilerimiz diyorlar ki işte toplu taşımaya siz de binmiyor musunuz? Biniyoruz, evet görüyorum. Yani çok az uygulanıyor bu tedbirler. Doğru, haklısınız. Daha çok uçaklarda yoğun bir şekilde uygulanıyor. Kabin ekipleri buna çok dikkat ediyorlar. Ama şu anda bu tedbir kaldırılmış değil. Varsa da eğer, insanlar artık gevşedi. O nedenle belki biraz engellemeler azaldı. Önümüzdeki günlerde tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Ama Türkiye'deki günlük son günde hayatını kaybedenlerin sayısı 3, vaka sayısı 1000'in altında olmasına rağmen Suudi Arabistan 16 ülkeye Covid-19 yasağı getirdi. Aralarında Türkiye de var. Suudi Arabistan dedi ki ben de ülkemde Covid-19 vakaları artmaya başladı. O nedenle ben seyahat yasağı getiriyorum dedi. Hangi ülkelere? Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Venezuela ve Türkiye. Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye Covid-19 yasağı getirdi. Burayı da riskli görüyor. Vaka sayısı 1000'in altında Türkiye'de. Yani resmi verilere göre en risksiz dönemdeyiz, değil mi? Devam ediyoruz. Maymun çiçeği virüsü. Ya şimdi bir virüsten kurtulurken başka bir şey mi çıktı karşımıza? Yani olmayan bir şey değildi, bilinmeyen bir şey değildi ama daha çok işte Afrika'dan yayılan, hatta Afrika'da bile çok ücra köşelerden yayılan, oralarda görülen bir virüstü. Fakat birden böyle Avrupa'ya falan sıçrayınca, işte Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya, işte İsrail falan böyle birden sıçrayınca ve bu 16 ülkede birden doğrulanınca yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya salgınlara hazırlıksız. Bu net bir şekilde ortada diyor Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü de biraz salgınlara dünyayı hazırlayabilmek için çaba sarf etmeli herhalde, değil mi? Şunu da söyleyelim ki daha yeni böyle bir salgın döneminden çıkıyoruz. Yani aslında mücadelenin nasıl yapılması gerektiği, nerelerde eksiklikler olduğu çok net görüldü, ortaya çıkarıldı. Şimdi bu 16 ülkede var. Bundan sonra artar mı, yayılır mı? Yani şu an için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir vaka olmadığını ve bunun da bir pandemiye dönüşmeyeceğini ifade ediyordu. Bununla beraber Profesör Doktor Alpay Azap'tan gelen bir açıklama var. Diyor ki Covid herkesi çok yordu ve daha duyarlı hale getirdi ama endişeler de çok yersiz değil. Bu hastalığın pandemi yapma olasılığı var diyor. Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığının söz konusu olduğunu söylüyor ama teknik olarak buna pandemi diyor. Yani netice itibariyle bu bir pandemi olur eğer çok kıtada çok insanı birden etkilerse. Bunun adı pandemi olur diyor. Evet, bu açıdan baktığımızda öyle. Çok hızlı yayılmadığına dair gelen bilgiler var. Ve aynı zamanda yani ölümcüllükle sonuçlanmasının ihtimalinin oranının daha düşük olduğu bilgileri var. Ama işte bu baş ağrısı, kas ağrısı vesaire gibi yüksek ateş dahil olmak üzere buna dikkatli olmak gerekiyor deniyor. Özellikle ellerde, ayaklarda kaşıntılar, bu kaşıntılarla beraber ortaya çıkan fazla kaşımaktan dolayı ortaya çıkan kabuklar. Bunlara dair görüntüleri herhalde görmüşsünüzdür. Yani şu an için Türkiye'de yok. Umarız da olmaz. Ama dünyanın da Türkiye'nin de artık bir salgınla daha uğraşabilecek psikolojik anlamda gücü herhalde pek kalmadı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz ekonomiden bahsedelim, değil mi? Otomotivde kur zamları geri döndü. Bazı modellerinde vergi dilimi değişti. Zam oranları aşağı yukarı %3 ile %7 arasında oldu ki vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı %10'a yaklaştı aşağı yukarı. Bir anda fiyatlar yükseldi. Döviz kuru farkından dolayı. Ama bunu Mayıs ayının başından beri biz de birkaç kez hatırlatmıştık. Mayıs sonunda otomobile bir zam bekleniyor diye sürekli söylüyorduk. Bunlardan bahsediyorduk. Zaten otomobille ilgili bir şey öğrenmek isterseniz, zam mı gelecek, indirim mi olacak, ikinci elde ne olacak, bunları merak ediyorsanız bizde biliyorsunuz otomobil adamlar var. Halit Volkan'la Turgut Yüksekdağ. Otomotiv sektörü için büyük hizmet diyebiliriz. Cumartesi günü açarsınız radyoda, dinlersiniz programlarını. Onların görüşleri, fikirleri ve öngörüleri ve aynı zamanda tabii ki içeriden aldıkları bilgiler herkesi aslında yaklaşık 1-2 ay öncesinden 1-2 ay sonrasına hazırlıyor. Hatırlatalım. Onlar da hep bahsediyorlardı bunlardan. Konut fiyatlarına bakacak olursak Merkez Bankası verilerine göre Mart ayında bir önceki aya göre %9.3 oranında artmış konut fiyatları ortalamada. Bir önceki yılın, bakın 2021'in Mart ayına göre %110'luk bir artış olmuş konut fiyatlarında. Yani iki katından fazla bir artış olmuş konut fiyatlarında. Peki bu konut fiyatları nereye? Yani daha ne kadar böyle devam edecek? Şimdi herkesin merak ettiği konu bu. Konut fiyatları, kiralar ne kadar daha böyle devam edecek? Sürdürülebilir değil. Evet, şimdi iki açıdan bakmak lazım. Bir, konutunu satmak isteyen veya kiraya vermek isteyen. Şimdi o diyor ki, konutunu satmak isteyen veya kiraya vermek isteyen diyor ki, hayat şartları zorlaştı, ciddi bir hayat pahalılığı var. Ben de buna karşı önlemimi alabilmek için ben de konutumun fiyatını veya kirasını arttırmak zorundayım. Ben bununla geçimimi sağlıyorum diyor mesela. Şimdi büyük firmalar, şirketler, sıfır daireler, bunlardan bahsetmiyorum. Vatandaş bir tane evi var, iki tane evi var. Kira alıyor, sadece kirayla geçiniyor. Mesela o onu düşünüyor. Doğal olarak bunu düşünüyor. Ya diyor ki ben de markete gidiyorum, ben de bakkala gidiyorum. Benim tek geçim kaynağım kiram. Kira bu fiyatta kalırsa olmaz. Nedir? İşte 2000 lira alıyorduk. 2000 lira artık benim için hayal. 2000 lira beni kurtarmıyor. 5000 lira yapacağım kira diyor mesela. Şimdi bir işin bu tarafı var. Bir bundan yararlanan fırsatçılar var. Bir de tabii ki konut almak isteyenler, kirada oturanlar var. Onlar da diyorlar ki bizim hayatımız da pahalılaştı. Fakat aynı oranda çalıştığımız iş yerlerinden, firmalardan böyle bir zam görmedik. Biz bunları nasıl karşılayacağız? Şimdi çeşitli iddialar var. Deniyor ki işte büyük şehirlerde bir üst sınır getirilecek kiralara. Falan nasıl getirecek? Mesela İstanbul o kadar zor bir şehir ki. Yani zordan kastım şu. O kadar büyük bir şehir ki İstanbul'un bir ucuyla bir ucu, bazı ilçeleri, bazı ilçelerinin karşılıklı birbirine komşu olan semtleri o kadar farklı ki, yani fiyat yapıları, oradaki işte yaşam tarzları, ya buna göre nasıl bir düzen yapılacak? Yani bir semt şöyle, bir semt böyle falan, çok zor. Tamamını kapsayan bir yapı da çok zor bence. Ama işte deniyor ki işte devlet sosyal konutlar yapsın. O da kısa sürede olabilecek bir şey değil. Bir ara ne dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati? Bu dedi belediyelere söylüyorum dedi. Sokak aralarında, mahalle aralarında kalan dedi boş arsalar varsa dedi, o arsaları hemen değerlendirin, yapılaştırın dedi. Yani zaten hayatımız bizim yapılaştırma üzerine geçiyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de sürekli bir beton siyaseti her dönem oldu. Hep devam ediyor yani. Sonra da diyoruz ki her yer beton oldu. Yani nasıl oldu diye bakıyoruz. Neyse bunu da geçtik. Netice itibariyle evet bir tedbir alınması lazım ama o tedbirin aslında hayat pahalılığına karşı, enflasyona karşı alınması gerekiyor. Vatandaşın hayat pahalılığı karşısında ezdirilmemesi gerekiyor. Bunu kim sağlayacak? Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmemesi, nefes alabilmesi gerekiyor. Bunu sağlayacak olan kim? Biz mi sağlayacağız radyo başında? Siz mi sağlayacaksınız sosyal medyadan falan tweet atarak? Bu iş için seçilmiş olanlar var. Onlar sağlayacaklar. Biz efendim her türlü ekonomik enstrümanı devreye sokarız. Sokun. İhtiyaç halinde. İhtiyaç değil mi şu anda? Bundan daha önemli bir dönem mi yaşadık? Yani yaşamışızdır, geçmişte çok krizler yaşadık, doğru. Allah'tan yani o krizlerin etkisiyle bir de çabuk yıpranmıyoruz. Yani yaşanmış tecrübeler var çünkü. Şimdi iki mesaj okuyacağım, dinleyicilerimizden gelmiş. Sonra reklamlara gideceğiz. Sence o masadan aday çıkar mı? Hangisi liderlik vaadi olacak? Sahayı iyi bilecek. Ses gücünü, vücut dilini iyi kullanabilecek. Aynalama yöntemini iyi yapacak. Dinamik. Benim hiç umudum yok diyor. Murat Bey göndermiş bu mesajı. Valla şu anda o masada bulunan liderlerin neredeyse tamamı aslında çok tecrübeli siyasetçiler ve vücut dillerini de tonlamalarını da mitinglerde, konuşmalarında iyi ayarlayabilen isimler aslında. Ama ben anlıyorum ne demek istediğinizi. Karşısında Cumhurbaşkanı olarak rakip Recep Tayyip Erdoğan'sa, ona benzer, onu yakalayabilecek bir rekabette olabilecek birisi var mıdır diye soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Sosyal medya yasasıyla yanıltıcı haber yasaklanıyorsa havuz medyası haber yapamayacak mı diyor dinleyicimiz. Valla yapacak herhalde değil mi? Yani ne düşünüyorsunuz? Yapamayacak olur mu sizce? Biz bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlar da var. Aynı zamanda Sibel Hanım diyor ki yalan ve yanıltıcı haber yayanlara ceza ve yaptırımlar gelsin tabii ki de. Ancak buradaki yalan ve yanıltıcı kime göre, neye göre? Türkiye'de yayın yapan bazı ulusal kanalların sosyal medya hesaplarında her gün onlarca yalan haber yayınlanıyor ve ben ceza aldıklarını duymadım diyor gönderdiği mesajda. Şimdi yalan haber normalde de ceza almıyor demek istiyor dinleyicilerimiz ve onlarca yalan ve yanlı haber zaten yapılıyor, yapılmıyor değil. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sosyal medya yasasında bunlar için bir yaptırım olacak mı yoksa isteyen istediğine sahte mahkeme kararı gönderebilecek mi diyor ki evet Diken'den Gazete Duvar'dan haberler vardı. Bazı haberler için gönderilen erişim engeli kararlarının sahte çıkması ve bu konuda yapılan suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verilmesi hakkında yapılan haberlere de erişim engeli getirildi. Yani sahte çıkan haberlere dair yapılan haberlere de erişim engeli getirildi. Şimdi bunlar ne olacak diyor dinleyicilerimiz doğal olarak bunları soruyor. Tabii netice itibariyle bakın bir yasayı çıkartırsınız. Bir yasayı yaparsınız. Bu ister sosyal medya yasası olsun ister yargı ile adaletle ilgili başka bir yasa olsun. Eğer siz adil değilseniz adalet yoksa onu kendinize göre yontarsınız uygulamada. Bu da o kamu vicdanı dediğimiz vatandaşın vicdanını yaralar. Doğru yere oturmaz alınan kararlar. Bu da ne manaya geliyor? İşte şu yargı kararı alındı. Benim işime geliyor o yargı kararı. Diyorum ki ya bak kardeşim yargı aldı kararı ya. Sana ne? Burada yapması gereken, olması gereken şey bu. Yargının kararına kimse bir şey diyemez diyoruz. Yine aynı kişi olarak başka bir yargı kararında ben bu yargı kararını tanımam diyoruz mesela. O nedenle işte yargı benden yana karar aldı. Oh ne güzel değil. Adil düşünmek lazım. Adil olmak lazım. O yüzden burada da sosyal medya ile ilgili işte getirirsiniz siz. Dersiniz ki bir denetim yapacağım. Düzenleme yapacağım. İşte internet medyasını kontrol altına alacağım. Veya sosyal medyada mesaj atanlara bakacağım. Neler yazıyorlar? Yalan haber mi var? Acaba bir yalan haberi çoğaltıyorlar mı? Şimdi dinleyicilerimizin dediği gibi o neye göre, kime göre? Şimdi yalan haber dediğiniz şey işte gerçekten böyle verilerle ortaya konulan, ispatlanan bir şey varsa dersiniz ki ya orada haberde işte ne bileyim 3500 yazmış, bunun doğrusu 8200'dü. Bu da yalan haber. Al sana ceza mı denecek? Yoksa işte çeşitli duyumlarla biliyorsunuz duyumlarla haber çok yapılıyor. Yani habercilerin önemli kaynaklarından bir tanesi bu. İçeriden alınan bilgiler. İşte bunlara dair yok mu denecek? Olmadı sen ceza mı alıyorsun denecek? Veya cezalar verilecek bundan sonra bak gördün mü? Yani bir daha sakın ha adım atarken dikkatli olun mu denecek? Bunları göreceğiz. Çok mesaj var özellikle uzayla ilgili uzaya gitmesi gereken kişi yani uzaya gitmesi gereken kişi başlığını sabah Nihat açtı çok mesaj geldi binlerce mesaj geldi fakat dediğim gibi yani o binlerce mesaj içerisinden bazıları uzaya gitsin ve geri dönmesin denilen isimlerle ilgiliydi ama öyle bir şey yok tabii yani uzaya giden geri de dönecek. Yani orada kalsın çalışmalarına devam etsin şeklinde gelen mesajlar vardı. Peki biz devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Merkez Bankası'nın bu anketinden bahsettim. Zaman zaman biliyorsunuz piyasa katılımcılarıyla bir anket yayımlıyor Merkez Bankası. Yıl sonu enflasyon beklentisi %57.92 çıkıyor bu ankette. Yani aşağı yukarı yıl sonunda bile Merkez Bankası'nın anketinde %60'a yakın bir enflasyon beklentisi çıkıyor. Dolar kuruna baktığımızda 17.57 görünüyor. Dolar kuru için beklenti 17.57. Yurt dışından çeşitli bankalardan veya işte kredi derecelendirme kuruluşlarından yapılan anketlerde 19 lira civarında görünüyor. Yıl sonu döviz kuru ama Türkiye'de 17.57 görülmüş. Mutfak enflasyonuna baktığımızda %160'a dayanmış. 5 aylık dönemde yani bu yılın İlk 5 ayı diyebiliriz ki 5. ayı daha tam bitirmedik ama %5 olan gıda fiyatlarındaki artış yıllık bazda bakıldığında %159.6'ya kadar yükselmiş. Bu da Sözcü'de Başak Kaya'nın haberi. %160 ki yani evet %160'ı hissetmiyor muyuz? Hepimiz hissediyoruz. Şu anda dolar 16 lira 4 kuruş oldu. Ben de bir yandan önümdeki ekrandan onu takip ediyorum. 15.98 ile başladık biliyorsunuz programa. Şu anda 16 lirayı geçti dolar. 16 lira 4 kuruş oldu. Euro 17 lira 13 kuruş. Şu anda böyle. Sterlin 20 liranın üzerinde. 20 lira 20 kuruş civarında sterlin şu anda. Dün bir ara böyle bir döviz yükseldi. Yükseldikten sonra bir dedikodu dolaşmaya başladı sosyal medyada da. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ekonomiyle ilgili öyle bir paket açıklayacak ki, yeni bir enstrüman açıklayacak ki bu da işte acaba bono mu olur? Böyle bir uzun vadeli bir tahvil vesaire falan bunlar mı olur gibi şeyler konuşuluyor ya. Acaba böyle bir şey mi açıklayacak? Açıklayacak galiba falan diye bir dedikodu dolaşınca birdenbire dövizde bir gerileme oldu. İşte o gerileme demek ki bu vakte kadarmış. Şu anda dolar 14 lira 4 kuruştan, euro da 17 lira 14 kuruştan işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. CHP bir kamp kuruyor. Kampı nerede kuruyor? Van'da. 27, 28, 29 Mayıs tarihlerinde 248 başkan olacak. İl ve ilçe belediye başkanları. Orada bir seçim çalışması yapılacak. Aynı zamanda vatandaşlar da orada bulunan halk da ziyaret edilecekmiş. Reuters'dan gelen bir haber var. Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyormuş ki işte Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Mısır seyahati olacakmış. Türkiye'ye de gelecekmiş Muhammed bin Selman. Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gidip ziyaret etmişti biliyorsunuz. Şimdi iadeyi ziyaret gibi olacak. Ama Kaşıkçı davasıyla adı çok geçen Muhammed bin Selman Türkiye'ye gelecekmiş. Reuters'in haberine göre sevgili dinleyiciler. Programın başında söylemiştim, Meral Akşener az kaldı diyor. İyi Parti iktidara geldiğinde neler yapacaklarını paylaşıyor. Az kaldı kampanyası başlatıldı daha sonra sosyal medya üzerinde zaten. Ekonomiye liyakat, vergiye adalet, piyasaya güven gelecek diyor. Hukuk devleti adaletle buluşacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak gibi mesajlar veriyor Meral Akşener. Son Cumhurbaşkanlığı anketi yayınlandı demiştik programın başında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %34'te kaldığı ifade ediliyor. Yön Eylem araştırmanın son anketine göre %34. Muhalefetin adayını tercih etmeyi isteyenler %51.8'miş. Yani bir aday ismi olmasa bile muhalefete oy vereceğiz diyenler %51.8'de buluşmuşlar. Bu son ankete göre durum böyle. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlar var. Dinleyicilerimiz özellikle sosyal medya yasasıyla ilgili mesajlar gönderiyorlar. Örneğin biz şöyle yazsak, böyle yazsak. Mesela gerçek olan bir şey ama bu gerçeği yazsak buna ilişkin bir ceza alır mıyız bu ülkede diye soruyorlar. Vallahi alabilirsiniz, ben öyle söyleyeyim. Şimdi çok detaya girmeyeyim. Bunu söylesem bile çünkü yine bir ceza alabilirsiniz. O yüzden okumuyorum mesajınızı. Güçlü abi, konut fiyatlarını takip edeceklerse emlak, konut ve TOKİ fiyatlarından başlayabilirler diyor. İbrahim Şentürk göndermiş bu mesajı. Şimdi son bölüm içerisinde olduğumuz için birkaç haberi hızlı hızlı paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın duvarından hatıra toz topladıklarına dair gelen bilgiler ve hatta görüntüler var. Şimdi öyle ki yani parça koparmıyorlar deniyor ama ellerini sürüp tozları toplamaya çalışıyorlar deniyor ki hatta ellerinde işte bir elde de torba var falan, böyle bir yani bu nedir, yani nasıl bir gelenektir, nerede vardır böyle bir adet, Ayasofya duvarından toz veya parça toplamaya çalışmak. Ne olacaktır topladığınız tozla parçayla, ne manaya geliyordur, gerçekten inanılabilir gibi değil. A milli takım aday kadrosu açıklandı. 5 isim ilk kez çağrıldı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Thiago Çukur ilk kez çağrıldılar sevgili dinleyiciler A milli takım aday kadrosuna. Ve son olarak veda ederken şundan da bahsedelim. Ali Ekber Ertürk'ü kaybettik ki Sözcü gazetesi kelimenin tam anlamıyla bu şekilde bir başlık attı. Sözcü Ankara bürosunda muhabir olarak çalışıyordu Ali Ekber Ertürk. Ki bugüne kadar muhtemelen kendisinin yaptığı birçok haberden de faydalanmışızdır. Yayınlarımızda ismine de yer vermişizdir. Maalesef işte kansere yakalanmıştı ve 54 yaşındaydı daha Ali Ekber Ertürk. Maalesef hayatını kaybetti. Tabii Sözcü gazetesine de, meslektaşlarına da, yakınlarına da, ailesine de sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz veda ederken sevgili dinleyiciler. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bedia Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Teknik masada Cenk'e çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.